burada kalacağız. Merhaba sayın dinleyenlerimiz, biz burada kalıcıyız. Başlıyor, hepiniz hoş geldiniz. Telefon numaralarımızı anımsatarak başlamak isterim. +90 312 463 34 19 ve +90 312 463 34 21. Belge geçer numaramız da var. +90 312 463 34 84 ve blog adresimiz ise bizburada.blogspot.com. Sayın dinleyenlerimiz, Nuri Göktaş var teknik masada. Nurettin Turan ve Şule Çankaya birlikte hazırlıyorlar biz burada kalıcıyız programını. Ve ben Yasemin Pamukçu Başar'a mikrofondayım ve sizlerle birlikte olacağız yaklaşık bir 50 dakika boyunca. Göç kökenlilerde köklere bağlılık. Bugünkü konumuz bunun etrafında olacak. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan Türkiye kökenliler, 50 yılı aşan ve yerleşikliğe rağmen neden yaşadıkları yerle değil de Türkiye ile ilgileniyorlar diye soracağız. Göç toplumları için ana vatanla ilişkilerin derecesi neyi gösteriyor ve sonrasında da Türkiye kökenlilerin yaşadıkları ülkelerde karşılaştıkları kültürlerle olan ilişkileri. Ve bir soru daha var. Toplumlar arasında kabul sorunları ana vatanla ilişkilere nasıl yansıyor? Evet, bu soruların cevabını biz hocamız Doktor Can Ünver'den alacağız. Kendisi aynı zamanda programımızın danışmanı ve göç uzmanı. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk. İyi yayınlar
diliyorum. Teşekkür ederiz. Ve az sonra da Avukat Mehmet Kılıç'la Almanya ile bir telefon bağlantımız olacak. Kendisi Eski Birlik 90 Yeşiller Partisi Federal Milletvekili ve aynı partinin göç politikaları sözcüsü. Evet, telefonumuz bilmiyorum henüz hazır mı? Evet, hazırmış. Evet, Mehmet Bey bir merhaba diyelim bakalım. Sesimiz Almanya'ya ulaşıyor. Mehmet Bey hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim. Merhaba Can Bey'e de saygılarımı, selamlarımı iletiyorum.
Merhaba Mehmet Bey, nasılsınız?
Sağ olun efendim, teşekkür ederim. İyiyim, siz de iyisiniz inşallah.
Hoş geldiniz programa, teşekkür ederim.
Evet Can Hocam, siz nereden başlayalım sizce? Yani göç vallahi kökenlerde köklere bağlılık çok geniş bir konu belki ama neresinden
şimdi
başlayalım?
Çok bütünsellik içerisinde bir şey söylemek mümkün değil. Yani şimdi doku çok değişti. Yurt dışında yaşayan Türk kökenliler, Türkiye çıkışlı Türkler, soydaşlar, artık isimlerini bazen karıştırıyoruz hep. Şöyle demek lazım, yani ilk kuşaklar aslında tabii daima gözleri Türkiye'ye dönük oldu. Ben dün yurt dışından geldim, Almanya'dan geldim. Uçak olduğu gibi yaşlı vatandaşlarımızla dolu. Yani emekli olmuş belli ki insanlarımız. Pek çoğu da tekerlekli sandalyeyle biniyorlar uçağa. Onlar şimdi yazı geçirmeye Türkiye'ye geliyorlar. Evet. Kış olduğu vakit, sonbahar olduğu vakit geri dönüyorlar. Evet. Onun da haklı nedenleri var. Yani doktorları orada, torunları orada, tabii, çocukları orada. Onlardan ayrı kalmak istemiyorlar. Ve böyle bir işte sınır ötesi, sınır aşırı bir yaşam tarzları ortaya çıkmış vaziyette. Şimdi sonraki kuşaklara, özellikle üçüncü kuşağa baktığınız vakit onların aslında büyük ölçüde yaşam merkezi yaşadıkları ülkeler. Yani aslında o ülkelerle de ilgili bir sorunlarının olmaması gerekir diye düşünüyoruz. Fakat son yıllarda farklı bir şey ortaya çıktı. Yani o da Türkiye'nin biraz böyle cazibesi arttı ekonomik bakımdan geçtiğimiz yıllarda. 2008'den sonra özellikle. Bir de işte yaşadıkları Avrupa ülkelerinde karşılaştıkları işte yani adını nasıl koyacağımızı bazen bilemediğimiz ırkçılık, yabancı düşmanlığı, Türk düşmanlığı, dışlama, ötekileştirme falan gibi sorunlar var. Bunlardan da tabii yılıyorlar. Yıldıkları için de Türkiye'yi tercih ediyorlar. Sanki Türkiye ile daha çok ilgileniyorlar o nedenle de denebilir. Fakat bu arada başka bir şey daha söylemem lazım. Şimdi yıllarca bizim yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız Türkiye'deki seçimlerde oy kullanmak istediler. Evet. Bu hak geldi kendilerine. Yani kullanıyorlardı tabii ama
hocam,
sınır kapılarında.
Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra gelen bir hak mı?
Cumhurbaşkanlığı seçimiyle başladı.
Yani,
şimdi ilk defa genel seçimlerde oy kullanacaklar. Şimdi Türkiye ile çok ilgililer derken bir takım teknik sorunlardan da ötürü olarak geçen bu Ağustos ayındaki Cumhurbaşkanlığı seçiminde seçimlere seçmen olarak katılma oranı son derece düşüktü. Şimdi bunu şimdi yeni seçimde 7 Haziran seçimi başladı oy kullanma. Evet, Cuma gününden evet. itibaren yurt dışında ve sınır Hı-hı. kapılarında. Doğrusu oranları doğrusu ben de çok merak ediyorum. Yani evet. söylendiği kadar acaba Türkiye ile ilgililer mi? Yani evet. En azından Türkiye'nin politikasıyla ilgililer mi? Onu göreceğiz. Biraz artış Hı-hı. olması bekleniyor. Çünkü işte dediğim gibi teknik sorunlar vardı. O teknik sorunlar Hı-hı. ortadan kalktı. Şimdi şunu şöyle söylemek lazım. Yani kuşaklar arasında farklılıklar var. Fakat dünya küçüldü. Yani bizim yani oturma odalarında herhalde yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın hep Türk televizyonları seyrediliyor. Yahut da işte ne bileyim Türkiye ile iletişim çok kolaylaştı eskisi gibi. Ulaşım çok kolaylaştı. Dolayısıyla böyle kesin çizgilerle ayırmak bence doğru değil. Yani bizim bu programımızın Hı-hı. aslında temel amacı oradaki kalıcılığı vurgulamak. O kalıcılık devam ederken aynı zamanda sınır aşırı bir yaşantı da, sınır ötesi bir yaşantı Hı-hı. yahut da sınırlar arası bir yaşantı da vardır. Yani evet. dolayısıyla onu tamamen buraya atfetmek yahut tamamen oraya atfetmenin doğru olmadığı kanaatindeyim ben şahsen. Evet. Yeni transnasyonalite dediğimiz şey bu. Bu transnasyonal yaşantı artık aslında hatta akademik açıdan bakacak olursak ulus devletin tanımını bile değiştirecek noktaya geldi. Yani çok sadakat, çoklu sadakatler söz konusu. Yani sadece işte biz mesela ta 1982 yılında birçok Avrupa ülkesinin önünde çok liberal bir adım attık. Yani bu çifte vatandaşlık yasamız o zaman çıktı. 403 sayılı yasa değişti. Çoklu sadakatin olduğu yerde bir tarafa bağlı olmak diye bir şey olmaz. Bu güzel de bir şey esasında. Bence yani işte geleceğin türküleri bunun üzerine çığırılacak derim.
Evet. Mehmet Bey, hocam bir giriş yaptı konuya. Siz nasıl bakıyorsunuz ya da siz ne yaşıyorsunuz? Bir de bize bunu anlatabilir misiniz? Yani yıllar, bilmiyorum sizin yaşınız, siz hangi kuşaksınız? Bunu da lütfen bize aktarın. Ben bilmiyorum bu konuyu. Hala bir taraftan oradasınız ve siz orada kalıcısınız. Ama bir taraftan da Türkiye için oy kullanmak. Bu buradaki sosyolojik, burada psikolojik olayı bize anlatabilir misiniz?
Memnuniyetle tabii. Öncelikle Can hocamın başlamış olması büyük bir avantaj. Çünkü bilim adamı olarak çerçeveyi çizdi. O çerçeve içerisinde siyaseten veya bizim empirik olarak gördüklerimizi ifade etmek mümkün olur. Ben kendimi bir göçmen olarak görüyorum. Çünkü ben yetişkin yaşta Almanya'ya geldim. Türkiye'de Ankara Hukuk Fakültesini bitirip avukat olduktan sonra master yapmak amacıyla Almanya'ya geldim. Ve benim eşim ise Türkiye'de ikinci sınıfı bitirdikten sonra 9 yaşında bir göçmen çocuğu olarak gelmiş. Babası burada işçi olarak çalışıyordu Almanya'da. Onun yanına gelmiş ve burada eğitimi tamamlamış. Onun için beni hala birinci kuşak görmek mümkün olabilir. Eşim ise ikinci kuşak. Şimdi tabii çocuklarımız oldu. Şunu görmekte belki yarar var. Bir kere dünyanın her yerindeki bir fenomen. Göçmenler, kendileri göçmüş olanlar günün birinde mutlaka topraklarına dönüp orada yaşamak, yaşlanmak veya orada ölmek istiyorlar, orada gömülmek istiyorlar. Bu örneğin Rusya'dan gelen Alman kökenli göçmenlerde de öyle. 300 yıl önce Almanya'yı terk etmişler, Rusya'ya yerleşmişler. Şimdi tekrar dönmüşler 90'lı yılların başında Almanya'ya. Ama onlarla konuşulduğunda bu tür programlar oldu. Birçoğu beni Volga'nın kenarına gömün diyorlar. Bu bir fenomen. Onun için göçmenlerin birinci kuşaktaki bunu iyi anlamak gerekir. Duygusal büyük bir bağ söz konusu. Bu duygusal bağı çocuklarına da veriyorlar. Ben kendimden örnek vereyim, bizim ailemizden. Biz eşimle 18 yıl önce bir kere bir İspanya adasında bir tatil yaptık. Sonra hep demiştik zaten başka Avrupa ülkeleri de var, onları da görelim, ama hep tatil zamanı gelince çoluğu çocuğu toplayıp hep Türkiye'ye geliyoruz. Ondan sonra başka bir ülkede tatil yapmışlığımız yok. Çocuklar görüyorlar ki annemiz babamız bu memleketi seviyor, orada kendilerini iyi hissediyorlar. O çocuklar da orada iyi hissediyorlar. Böylece diğer kuşaklar da bu bağı kazanıyorlar. O memlekete farklı bir duyguyla yaklaşıyorlar. Orada olup biten onları daha çok ilgilendirir oluyor. Hocamın söylediği tabii ki dışlanma, ırkçılık, bu meseleler de bazen bu toprakta tam olarak ayak basamayanları da yıldırabiliyor. Onlar da tabii bir faktör olabilir. Onu da bir kenara bırakmamak gerekir. Ama örneğin emekli olanlarda duygu bağları dışında bazı pratik nedenler de rol oynuyor. Örneğin Almanya'da emekli olan bir işçinin emekli maaşı oldukça düşüyor. Sosyal yardıma muhtaç olmaksızın yaşayamaz hale geliyor. Bu durumda Türkiye'den de emekli oluyorlar, öyle yapıyorlar. Hem Türkiye'de yaşadıkları sürece daha iyi bir gelirleri, sağlık sigortaları oluyor. Hem de Almanya'dan aldıkları emeklilikle Türkiye'de çok daha iyi yaşayabiliyorlar. İyi bir hayat standardı kurabiliyorlar. Bunlar da tabii bir etken oluyor. Dedeler, nineler geri dönünce torunlar da onları ziyaret ediyorlar. Böylece çok geniş nedenleri olan bir bağ doğuyor. Bu doğduğunda hocamın da söylediği gibi hem iletişim hem ulaşımın geliştiği bir dönemde İnsanlar artık bilgiye de çabuk ulaşıyor. Onun için Türkiye'de neler oluyor bizi çok ilgilendiriyor. Tabii ki Almanya'da neler oluyor bu da bizi ilgilendiriyor. Şu yanlış olur ama Almanya'da yaşarken tamamen Türkiye'ye konsantre olup Almanya'yı unutarak yaşamak çok yanlış olur. Bunu çok kişi yapmıyor diye düşünüyoruz. Örneğin Almanya kamu televizyonu, birinci televizyonunun 6 yıl önce yaptığı bir araştırma vardı. O araştırma gösterdi ki özellikle Türkler arasında yapılmış. Türkler sadece Türk televizyonu izlemiyorlar. Sadece Türk televizyonu izleyenlerin oranı yanlış hatırlamıyorsam %13'tü. Diğerlerinin birçoğu her iki tarafı izliyorlar. Veya küçük bir kısmı da sadece Almanya'yı izliyor. Yani böyle bir ilginç bir nokta var. Onun için her iki tarafa bakmaları insanların doğal ama kendi yaşadıkları kapıların önünü unutarak bunu yapmamaları gerekiyor. Ama Türkiye'de neler oluyorsa bizi ilgilendiriyor. Çünkü bizim eşimiz, dostumuz, akrabamız orada. Bizim geldiğimiz topraklar orası. Hala ilkokulda oturduğumuz o kara simsiyah sıralar aklımızda. Sevgiyle aklımızda. Onun için o topraklara büyük bir gönül bağımız var. O gönül bağından dolayı da o topraklarda olan hiçbir şeyi göz ardı edemiyoruz. Olumsuz şeyler bizi üzüyor, olumlu şeyler bizi sevindiriyor. O nedenle burada da mesela Türkiye'deki seçim heyecanını şimdi görüyoruz. Seçime katılım hocamın söylediği gibi düşük olmuştu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde. Çünkü söylediği gibi bir teknik engel vardı randevuyla. Evet. Bilgisayardan randevu alarak seçim yapılabiliyordu. Evet. O nedenle %6, %7 civarında kaldı. Ama sınırda kullananlar da olmuş. Toplam %19 gibi bir katılım olmuş. Bu sefer getirilen kolaylıklardan dolayı sanıyorum katılım daha çok olacak. Sosyal medyaya baktığımızda veya derneklerin faaliyetlerine baktığımızda Türkiye'deki seçimle birebir büyük bir ilgilenme söz konusu.
Güzel.
Durum bundan ibaret. Olumlu toplam bakılacak olursa yani insanların yaşadıkları ülkeyi, Almanya'da Almanya'yı, Fransa'da Fransa'yı unutmaksızın Türkiye'de olanlarla ilgilenmeleri, orada söz sahibi olmaya çalışmaları, pozitif kanalize etmeye çalışmaları bence önemli. Bundan kimse rahatsız olmamalı. Ne Türkiye, ne Almanya, ne Avrupa. İki ülke arasında köprü olabilirsek sanıyorum en güzeli bu olur. Hem Avrupa hem Türkiye arasında köprüler yaratabilirsek, olumlu gelişmelere katkıda bulunabilirsek sanıyorum güzel olacaktır. Bu da benim ümidim, gayret etmek gerekir.
Mehmet Bey, hazır konu seçime gelmişken bir hatırlatma yapalım. 8'inde başladı, 31 Mayıs'a kadar devam edecek herhalde, evet, değil mi? Evet. Büyükelçiliklerde, konsolosluklarda olacak bu. Her gün saat kaç, 10 ile 19 arası mı? Bunu da bilmeyenlere duyuralım mı?
Sanırım bir yanlış bir şey söylemiş olmayalım. Oradan gene baksınlar. Ben çok tam olarak değilim ama konsolosluklarda söylediğiniz tarihler de doğru. Konsolosluklarda seçimler yapılıyor. Gittiklerinde kontrol ediliyor kimlikleri ve kayıtlı olup olmadıkları seçmen listesine görülüyor. Kayıtlı iseler orada oy kullanabiliyorlar konsolosluklarda. Saatleri kendilerine zahmet bir öğrensinler, bir internete baksınlar. Ayrıca oraya gidemeyenler de gene gümrük kapılarında kullanabiliyorlar. Uçtukları yer bir gümrüklü bir hava alanıysa O havaalanında gene aynı şekilde bugüne kadar olduğu gibi havaalanlarında da kullanma şansları evet, söz konusu.
Gümrük kapılarında bir farkla 8 Mayıs'ta başlıyor ama 7 Haziran'a kadar devam ediyor.
Evet efendim. Bir de Almanya'da şöyle bir bilgi var. Almanya'da, Avrupa'da, yurt dışında ehliyet falan gibi belgelerle, evlilik cüzdanıyla seçim yapılamıyor maalesef. Sadece kimlik, nüfus cüzdanı yani veya pasaport isteniyor. Onu bilmelerinde yarar var vatandaşlar.
Evet. Hani daha önce katılım az oldu demiştiniz ama bu sefer de 33 gün gibi bir süreye yayılmış ve katılım daha çok olacaktır diye umut ediyoruz.
Bir de tabii şey var. Bunda Mehmet Bey, bilmiyorum katılır mısınız? Bu seçim partilerin katıldığı seçim. Öbürü neticede 2 veya 3 adayın katıldığı. Farklı bir seçimdi. Yani Cumhurbaşkanlığı seçimiyle genel parlamento seçimini ayırt etmek lazım. Burada bir de partiler ciddi kampanyalar yürütüyorlar yurt dışında.
Tabii.
Örgütlenmeler oldu. O örgütlenmeler vasıtasıyla bir de parti liderlerimiz işte ard ardına yurt dışında toplantılar yapıyorlar. Dolayısıyla
yurt dışından gelecek oylara da çok değer veriyorlar.
Ve değer veriyorlar. Evet, değer veriyorlar. Şimdi tabii bu şöyle de düşünmek lazım. Verdikleri değer nispetinde yurt dışındaki insanlarımızın da arzularına dönük politikalar üretmeleri beklenecektir bundan sonra. Haksız mıyım? Yani onlar yarın öbür gün işte tabii bir takım taleplerle ortaya çıkacaklar. Yıllardır bu vatandaşlarımızla haşır neşir olmuş, onlarla bir arada olmuş, onlara hizmet etmiş birisi olarak ben doğrusu bu bakımdan memnunum. Yani Türkiye'den kaynaklanan bir takım sorunların böylelikle daha kolay çözümlenebileceği varsa tabii.
Mehmet Bey soralım düşüncesi. O zaman. Madem konuyu buraya getirdik Can Bey. Soralım. Acaba sizin genel olarak siyasilerden hani beklentiniz, yani eksikler ne, tamamlanmasını istediğiniz şeyler ne?
Evet, burada sadece ben değil, göçmenlerle görüştüğümde Türkiye kökenli göçmenlerle arzular şu noktada yoğunlaşıyor. Bir kere yurt dışı Türkler ve akraba topluluklar başkanlığı yeterli görülmüyor ve bir bakanlık olması arzu ediliyor. Çünkü bakanlığın tabii hem personel hem bütçe ve operatif olanakları daha farklı olur. Özür diliyorum. Onun için böyle bir arzu var. Onun dışında da çok pratik konularda talepler söz konusu. Örneğin pasaport fiyatlarının düşürülmesi, yurt dışına küçük yaşta çıkmış olan çocukların askerlik mecburiyetinin, para ödeme mecburiyetinin ortadan kaldırılması gibi çok pratik talepleri de söz konusu. Bunlara da sanıyorum önümüzdeki hükümetler dikkat edecekler. Bir nokta daha var, o da adayların direkt yurt dışından kontenjanla gösterilmesi. Yani yaşadıkları ülkelerde yaşadıkları insanların belli bir sayıda milletvekillerini çıkarabilmeleri, yurt dışının yani bir bakıma bir seçim bölgesi ilan edilmesi talebi söz konusu. Bu konuda muhalefet partilerinin önergeleri vardı. Belki iktidar partisi de bunu artık bu seçimden sonra olumlu görecektir, değişik düşünecektir ve bunu reddetmeyecektir diye umut ediyorlar insanlar yurt dışında.
Sayın Mehmet Kılıç, konu başlıklarımızdan birisi de kültürle ilintili. Siz hukuk fakültesini bitirdikten sonra oraya gitmiş bir insansınız. Yani Türkiye'deki pek çok, yaşadığınız yerdeki pek çok değer artık sizin hayatınıza oturduktan sonra farklı bir yere gidiyorsunuz. Başka bir kültüre gidiyorsunuz. Sizin o zamanlarda, başlarda karşılaşmış olduğunuz kültürle ilişkiniz nasıldı?
Evet, bu çok önemli bir soru. Ben geldiğimde tabii yoğun bir dil kursuna başladım ve içinde yaşadığım toplumu tanımaya çalıştım, yol bulmaya çalıştım. Zor bir dönemdi. Neredeyse bir 6 ay boyunca ben sürekli karşılaştırdım. İşte Türkiye'de bu böyle, Almanya'da şu şöyle diye. Sonra neredeyse 6 ay sonra ben uyandım ve dedim ki elmalar, armutlar karşılaştırmak doğru değil. Farklı farklı ülkeler, farklı tarihler, farklı kültürel background. Onun için bu ülkenin değerlerini, yaşantısını kendi içinde değerlendirmek gerekir. Bu ülkenin de kendi içinde doğruları, yanlışları, eksikleri, artıları var. Öyle yapmak gerekir dedim. Ondan sonra birazcık huzur buldum. Daha önce çok huzurlu değildim. Evet. Öyle görmek gerekir. Onun için ama ben bunu bir avantaj olarak gördüm, yetişkin yaşta Almanya'ya gelmeyi. Evet. Çünkü belli bir özgüvenle gelmiştim ben. Şunu da fark ettim. Burada çok zeki çocuklar okullara gidiyorlar ama bir bakıma o okul sistemi, en azından benim geldiğim dönemde öyleydi. Şimdi 25 yıl öncesinden bahsediyorum. Özgüvenini alıyor çocukların. Yani birazcık ötekileştirme söz konusuydu. Bu azaldı ama bitmiş değil. O da zeki çocukların bir şey yapamamasına neden oluyordu. Çünkü kişide özgüven, bir şeyi kabiliyetiyle yapabilirim diyebilmek, kabiliyetini de kendisi doğruca tespit edebilmek, bu çok önemli. Aksi takdirde zekanız ne olursa olsun, beceriniz ne olursa olsun arka planda kalmaya mahkum kalıyorsunuz. O nedenle ben onu birazcık pozitif bir nokta gördüm. Ama artık aynı özgüven bu memlekette doğup büyüyen veya küçük yaşta gelen çocuklarda da oluştu. Çünkü geniş bir çerçeve var. 3-4 nesle geriye bakabilen bir Türkiye'den gelen bir toplum söz konusu. Kendi içinde çoğulcu, değişken, farklı farklı fikirleri, kültürleri, dilleri içinde barındıran bir Türkiye kökenli insanlar grubu var. Herkes kendisini bulmaya, kendisini ifade etmeye çalışıyor ve buna birazcık kenardan bakıldığında ne güzel bir zenginlik, ne bir büyüklük olduğu fark ediliyor. Biz bazen bu toz duman içerisinde onu göremiyoruz. Sanki karşıtlıklar çok korkunç bir şeymiş gibi gözüküyor bazen ama öyle görmemek gerekir diye düşünüyorum. Bu tabii ki içinde yaşadığımız toplumun kültürüne saygı duymak çok önemli bir şey bence. Biz mesela bunu Türkiye'ye gelenlerden de bekliyoruz haklı olarak. Yani en azından ona karşı koymamak önemli. Memleketin anayasası demokratik bir anayasaysa buna saygı duymak, onu korlamak birlikte, bu da çok önemli bir nokta. Her şeyden önemlisi de yaşadığınız toprakları, memleketi sevmek çok önemli bir şey. Yaşadığı memleketi sevmeyen kişi mutlu olamaz. Mutlu olmak istiyorsanız, kendinizi mutlu kılmak istiyorsanız yaşadığınız memleketi, toprakları seveceksiniz. Ha, bu şu anlama gelmiyor. Yanlışlara eleştirmeyeceksiniz. Yanlışlara karşı mücadele vermeyeceksiniz değil. Bu dünyanın her yerinde olması gereken şey. Ama yaşadığınız memlekette sevecek şeyler bulmalısınız. Şöyle başınızı kaldırıp bir ormana bakacaksınız. Belki ormanı seveceksiniz. Veya bir dağı seveceksiniz. Bak, ben bu ülkenin güneşini seviyorum, toprağının kokusunu seviyorum diyeceksiniz. O zaman rahat ediyorsunuz. Ben buna gayret ettim. Çocuklarıma da o duyguyu vermek istiyorum. Çocuklarım bu memleketi seviyorlar. Orada kendilerini iyi hissediyorlar. Türkiye'ye gittiklerinde de o toprakların kokusunu seviyorlar. Denizini seviyorlar. İnsanlarla sohbet etmeyi seviyorlar. Bu da güzel bir şey bence. Yani bir tane vatanları yok, iki tane vatanları var. Bu da güzel bence.
Çok güzel. Çok güzel özetledin, evet, değil mi Can Bey?
Çok güzel söylediniz. Yani onu ben başta da şey ettim. İnsan her iki tarafı da sevebilir yani. İki vatanını da sevebilir. Neticede İşte ama o bazı beyinlerde maalesef henüz yerleşmiş değil. Yani hatırlayacaktır Mehmet Bey, bir zamanlar bir İçişleri Bakanı vardı, bir Otto Schily. Türkiye-Almanya milli futbol maçı sırasında Almanya'da oturan ya da seyircilerin, işte yani stadyuma gelen Türk seyircilerin için Türk milli takımı teşcih ettiği konusunda rahatsızlığını dile getirdi. Yani olacak şey değil. Ama aynı insanlar, ben bizzat şahit oldum, 2006 Dünya Kupası'nda, daha önceki Dünya Kupası'nda falan evlerine Alman bayrağı da astılar. Yani Türkiye ile Almanya oynamadığı zaman da Alman takımını tuttular. Yani niye olmasın falan. Şimdi bunlar tabii sembolik bazı şeyler ama bu yavaş yavaş yerleşmeye başlayacaktır. Yani o beyinlerdeki kırmızı çizgiler silinmeye başlıyor.
Bu, o örneğe bir örnek verebilirsem çok mutlu olurum.
Buyurun.
Bu yıllar önce, yaklaşık 10 yıl önceydi, bir futbol karşılaşması vardı. Amerika ile Almanya arasında, Amerika'da oynanıyordu. Alman 1. Televizyonu orada 3 kuşağı bir arada bulmuş, onlarla bir röportaj yaptı. Dede, baba, torun. Dedeye sordular, kim kazansın? Almanya kazansın dedi. Küçük toruna sordular, Amerika kazansın, ben Amerika'nın kazanmasını istiyorum dedi. Babaya sordular, hangisi iyiyse o kazansın, hangisi oynarsa o kazansın dedi. Yani bir bakıma benim için bir şeydi, bir örnekti. Yani kuşaklar içerisinde de tabii bazı şeyler değişiyor, evet. Onu görmek gerekir. bu değişim de kendi içerisinde olumlu ama Can Bey'in de söylediği gibi yani insanların 2, 3, 4, 5 memleketi sevmeleri, hepsinin yararını istemeleri kötü değil, güzel bir şeydir. Keşke onların arasında olumlu bağlar olabilseler, güzel köprüler olabilseler, bu arzu edilecek bir şey tabii ki.
İşte o olumlu bağlara doğru bir gidişat olduğu kanaatindeyim ben. Yani işte yeni transnasyonalite dediğimiz hadise budur. Eğer kıymeti bilinirse, yani bu hatta biraz daha ileri gidiyorum. Yani bilmiyorum artık, tam doğru değil belki söylediğim ama üzerinde tartışılmaya değer. Ülkeler arasındaki ilişkileri de daha eşitlikçi bir seviyeye getirecek. Yani söz gelişi Almanya ile Türkiye'nin bu transnasyonel yaşayan, transmigrant dediğimiz işte sınır ötesi göçmenler sayesinde ya da göçmen lafı da belki uygun değil, mobil insanlar sayesinde daha eşit zaviyelerden bakar hale gelecek ülkelerin politikacıları da birbirlerine diye ümitleniyoruz. Bu üzerinde tartışılmaya değer bir konu bence.
Peki, çok teşekkür ederiz Mehmet Bey. Avukat Mehmet Kılıç Almanya'dan konuğumuzdu. Kendileri Eski Birlik 90 ve Yeşiller Parti Federal Milletvekili, aynı partinin de göç politikaları sözcüsü. Teşekkür ederiz. Güzel bir gün geçirmenizi diliyoruz.
Çok selamlar Mehmet Bey.
Saygılar sunuyorum efendim. İyi günler dilerim.
İyi günler.
Programımızı radyodan dinleyemedik diye üzülmeyin. Radyo yayınımızdan hemen sonra yayının ses kaydına programımızın blog sayfasından erişebilirsiniz. Bu sayfadan yayınlanmış bütün programlarımızı rahatça dinleyebilirsiniz. Dilerseniz bu sayfadan bize görüşlerinizi iletebilir, programımıza konuk olmak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz. Adresimiz çok basit. bizburada.blogspot.com bizburada.blogspot.com.
Evet sayın dinleyenlerimiz, biz burada kalıcıyız. Devam ediyor. Ahmet Azdural Hollanda'da, kendileriyle bir telefon bağlantısı yapacağız. Kendisi Türkler için Danışma Kurulu IOT Müdürü. Hocam IOT diye mi okumalıyım acaba?
IOT.
Pekala. Ahmet Bey merhaba.
Merhaba, iyi günler, iyi yayınlar diliyorum. Bilemiyorum şu an sizde kimler var ama bütün konuklara da Hollanda'dan selamlar, saygılar.
Çok teşekkür ederiz. Mukabele. Sağolunuz. Biz Can Bey'le baş başayız stüdyoda.
Can Hocam'a da çok selamlar, saygılar.
Merhaba.
Teşekkürler. Bugün çok fazla konuğumuz yok. İşte siz telefon bağlantılarıyla daha farklı, evet, daha farklı bir boyut kazanıyor programımız. İyi ki varsınız Ahmet Bey. Hollanda'da hava nasıl?
Hollanda'da havalar bugünlerde güzel, güneşli ve sıcak geçiyor ama aynı Türkiye'nin havası gibi belli olmuyor. Bir bakıyorsunuz 2-3 gün sıcak oluyor, ondan sonra bir 10 derece, 15 derece düşüyor. Örnek bugün 17 derece dolaylarında, halbuki dün 26-27 dereceydi. Çok değişken diyebiliriz.
Baya bir fark var iki gün arasında.
Evet.
Evet, biz de benzer şeyler yaşıyoruz. Hani yazı karşılamak istiyoruz ama daha baharı doya doya yaşamadığımız için aklımız hala baharda. Ama yine de böyle kısa kollar giyip gezmek istiyoruz ama bir bakıyoruz rüzgar esiyor, bulut geliyor. İşte böyle. Neyse, biz konumuza dönelim Ahmet Bey. Biz bugün göç kökenlilerde köklere bağlılıktan bahsedeceğiz. Ve bunun yanı sıra da Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde, siz örneğin Hollanda'dasınız, yaşayan Türk kökenliler 50 yıl aşan bir süre olmasına rağmen pek çok ülkede yaşadıkları yerle değil de hala Türkiye ile neden ilgileniyorlar diye soruyoruz. Neden ilgileniyoruz?
Evet, aslında bu soruya çok yönlü olarak cevap vermek mümkün ve bu konuyu çok yönlü araştırmak, incelemek mümkün ama ben bu işin araştırmayı da bilimsel yönünü bilimsel çevrelere bırakarak kendi gözlemlerimize dayanarak bir takım bulgulardan söz etmek istiyorum. Belirttiğiniz gibi geçen yıl, yani 2014 yılında Hollanda ile Türkiye arasında karşılıklı göç anlaşması imzalanmasının 50. yılıydı ve bu kapsamda çok değişik toplantılar da düzenlendi. Her ne kadar bu düzenlenen toplantılarda tam bir böyle bir kutlama havası yoktu ise de yine de 50 yılı geride bırakmış olmanın verdiği duygu ve düşünceyle genel bir değerlendirme yapma fırsatı da bulabildik değişik etkinliklerde. Şimdi genel olarak göç hareketlerine baktığımızda klasik göç hareketlerinde görüntü şu şekildedir. Yani göç edilen ülkede ne kadar uzun kalınırsa geride bırakılan ülkeyle ilişkiler zayıflar. Ama bunun karşısında insanlar yaşadıkları ülkeyle uyum sağlarlar, oraya kök salarlar ve artık kendi geleceklerini o ülke üzerine kurgulamaya, düşlemeye başlarlar. Ve bu açıdan baktığımızda örneğin bize yakın bir göç hareketi diyelim. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra İtalya'dan Amerika'ya göç eden göçmenlerin konumuna baktığımızda ve gelişim sürecine baktığımızda onların da Amerika'ya giderken köprüleri attığını görüyoruz. Amerika'ya yerleştiklerini ve günümüzde de artık kendini bir Amerikalı, İtalyan kökenli Amerikalı olarak tanımladıklarını ve İtalya'yı sadece işte düşlerinde belki günün birinde geri dönecekleri ülke olarak yaşattıklarını görebiliyoruz. Ancak Avrupa'ya baktığımızda bu süreç biraz farklı işliyor. Her ne kadar 50 yıl olduysa da bu geçen 50 yıl içerisinde Türkiye ile olan bağlar azalmadığı gibi artarak devam ediyor. Şimdi buradan baktığımızda tabii bunun da çok değişik nedenleri var. Öncelikle dikkatimi çeken benim tabii ki buraya geliş nedenimiz birçok birinci kuşakta Türk vatandaşı da Hollanda'ya almaya gelirken geçici nedenlerle geldi. Bir sürü Hollanda'ya gelecekti, para kazanacaktı, işte çocukların geleceği için bir takım yatırımlar yapacaktı, ev arsa alacaktı ve ondan sonra geri dönecekti. Ama bu insanlara baktığımızda çoğu kırsal kökenli ve düşük eğitimliydi. Şimdi bu kesim yani geçici olarak kendisini görüyordu ve geçici misafir işçi statüsündeydi Hollanda'da. Şimdi biz de buna yıllar geçtikçe işte gelişen teknoloji ve haberleşme araçları falan da etkilediğimizde medya kullanma alışkanlıkları da giderek gelişerek aslında Türkiye ile bağlar çok da kopmadığı gibi artarak devam etti. Örneğin ben çok iyi hatırlıyorum 1980'li yılların başında 70'li yılların sonunda Hollanda'dan Türk Hava Yolları'nın Türkiye'ye haftada 2-3 uçağı seferi olurdu. Ve işte burada bir tek gazeteler 2-3 yıl sonra buraya gelirdi Türkiye'den gazeteler. Ya da ne bileyim işte Türkiye'den yakınlarımızı kaset bantlarla haberleşmeye çalışırdık. Ama günümüzde baktığımızda Amsterdam havaalanına gittiğinizde her saat başı Türkiye'nin çok değişik havalimanlarına çok sayıda uçak bulmak mümkün. Ya da her gün, her günün her saatinde. Ya da internetten artık hepimiz burada gelişmeleri de çok yakından takip edebiliyoruz. Çoğumuz Hollanda'da yaşamamıza rağmen köyümüzdeki, geldiğimiz kentteki gelişmeleri bazen Hollanda'dan daha iyi takip edebiliyoruz. Yani buradan yani Türkiye'den binlerce kilometre uzakta olsak bile Türkiye'deki gelişmeleri belki de bazen sizden daha yakından takip etmeye çalışıyoruz diyebiliriz. Ya da akşam saat 11'de 12'de internetten bugün çıkacak yani bir gün sonra çıkacak gazetelerin başlıklarını okuyabiliyoruz. Yani böylece Türkiye hepimizin belleğinde önceliğini ve güncelliğini koruyor. Şimdi sadece bizim açımızdan değil Hollanda açısından da konuya baktığımızda benzer bir durum söz konusu. Çünkü Hollanda'da buraya gelen yabancı işçileri misafir işçi olarak gördüler. Hatta Hollanda hükümetinin politikalarına baktığımızda ilk 20 yıl yani 1980 yılında ilk kez Hollanda'da yabancı işçilerle, göçmen işçilerle bir politika geliştirilmiş. Ve o güne kadar olan politikanın temelinde de Hollanda'da yaşayan yabancılar kendi kültürlerini koruyarak bu topluma uyum sağlama. Hatta Hollanda hükümetinin bir takım sağladığı olanaklara baktığımızda işte kendi kültürümüze yönelik ben çok net hatırlıyorum bir dernek kurmuştuk 1979 yılında burada. Halk oyunları ekibimiz için elbise parasını belediyeden alabildik ama Hollanda'da dil kursu düzenlemek istediğimizde bize para vermediler. Yani kendi kültürümüzü korumaya yönelik çalışmalar, etkinlikler, finans yardımı yaptılar. Ama kendimizi geliştirmeye yönelik, Hollanda öğrenmeye yönelik şeyler politika kapsamında olmadığı için bu konuda bize parasal yardımda bulunmadılar. Şimdi daha gelişen bir süreçte Batı Avrupa ülkelerinin özellikle 1980'li yıllardan sonra da çok yoğun bir Müslüman göçmen akını oldu. Özellikle Orta Doğu ve Afrika ülkelerinden yoğun bir akın başladı. Bu da ister istemez Hollanda toplumu, Batı toplumlarında zaman zaman gerginliklere yol açtı. Niye yol açtı? Çünkü o kadar fazla bir göç akını oldu ki Hollanda'nın görüntüsü değişti. Sadece Hollanda değil, Londra'nın da görüntüsü değişti, Paris'in de görüntüsü değişti. Yani bütün Avrupa'da benzer süreçler söz konusu ve özellikle geniş halk kitlelerinde ve yerli halk kitlelerinde bu durum rahatsızlık vermeye başladı. Ve bu rahatsızlık daha sonraki yıllarda belli popülist partiler tarafından kullanılmaya başlandı. Ve yavaş yavaş yabancı karşı ve daha sonraki yıllarda da özellikle Amerika'daki ikiz kuleleri yapılan saldırıdan sonra Müslümanlara karşı, Müslüman köken göçmenlere karşı bir hareket gelişmeye başladı. Ve bundan sonra da göçmenler bir tehdit olarak algılanmaya başladı. Yani o ana kadar işte entegrasyon politikaları desteklenen bir azınlık söz konusuydu ve bunların iş piyasasında eğitimdeki sorunlarını giderme konusunda devlet özel politikalar geliştiriyordu. Ancak bu 2000'li yıllardan sonra geldiğimiz noktada bakıyoruz ki Hollanda hükümeti örneğin bütün göçmenlere yönelik azınlık politikalarını, özel politikaları durdurdu ve bundan sonra sorunlara genel politikalar içerisinde çözüm arama yönüne gitti. Ve bu anlamda da baktığımızda hala günümüzde çok ciddi sorunlar olmasına rağmen iş piyasasında, eğitimde, ayrımcılıkla ilgili daha bugün Hollanda İnsan Hakları Koleji'nin yayınladığı bir raporda Hollanda yaygın şekilde ayrımcılığın gündemde olduğu ve Hollanda devletinin o kadar güzel planlar yaptı ama uygulamada bu planların hiçbir şekilde maalesef yansımadı ve uygulanmadığı yönünde bir raporu yayımlandı. Örneğin okullara bakıyoruz, okullarda bir ayrışma başladı. Özellikle temel eğitime baktığımızda siyah beyaz okulları ayrışımı başladı ve artık Hollanda hükümeti günümüzde bu siyah beyaz okullar ayrımına mücadele etme politikasından tamamen vazgeçti. Bunu artık kendi gelişim sürecine bıraktı. Belki dinleyicilerimiz açısından siyah beyaz derken yabancı çocukların çoğunlukta olduğu okullara %60'ından fazlasını yabancı çocukların oluşturduğu okullara siyah okullar deniliyor. Ve özellikle Hollandalılar kendi çocuklarını bu siyah okullara göndermekten alıkoyuyorlar ve oradan uzaklaşıyorlar. Şimdi bu genel tablo içerisinde tabii biz kendi açımızdan baktığımızda biz dedik biraz önce belirttiğimiz gibi 50 yılı geride bıraktık ve bana göre artık Hollanda'ya kök salmış durumdayız. Yani Hollanda yaşayan 450 bin dolayında Türk, Türkiye'ye geri dönmemekle bir başka karar daha almış oluyor ki biz burada yaşamak istiyoruz diyor. Ben kendimden örnek verecek olsam benim babam 1964 yılında Hollanda'ya gelmiş. Daha sonraki yıllarda işte kardeşlerim, işte önce annem daha sonra diğer kardeşlerim de Hollanda'ya geldiler. Ancak babam tam Türkiye'ye dönmek istediğinde artık dönmesine gereken hiçbir neden yoktu. Çünkü bütün çocukları ve torunları Hollanda'daydı. Yani sonuçta burada vefat etti babam. Yani artık burada 50 yıl burada yaşamamızın 3'ün 4'ün kuşaklar geçiyor. Biz bu toplumda kök salmışız ve Hollanda toplumu istesek de istemesek de birçok eleştirilerimiz olsa da ve çok ciddi bir şekilde birçok toplumsal alanlardan dışlansak bile ben Hollanda toplumunun artık Türkler olarak ayrılmaz bir parçası olduğumuza inanıyorum. Ve bundan sonra da kendi geleceğimizi Hollanda dönük olarak şekillendirmemiz gerektiğine inanıyorum. Türkiye bizim için tabii ki çok önemli. Türkiye'deki gelişmelerle elbette çok yakından ilgileniyoruz. Türkiye bizim bir ana vatanımız. Zaten artık dünyada insanları tek bir vatan aidiyetiyle sınırlamak anlamsızlaşıyor. Çünkü küreselleşen dünyada sınırlar yavaş yavaş anlamını kaybettiği için de bizler artık Avrupa ülkelerinde yaşayan Türk kökenli vatandaş olarak Hollanda toplumuyla uyum içerisinde yaşamak zorundayız. Elbette çok sorunlarımız var ama bu sorunların çözümü konusunda da hem birlik beraberlik olarak hem de Hollanda toplumundan, Hollanda yetkililerinden bu konuda çözümleri dayatmalıyız, talep etmeliyiz. Ve bu alanda bu toplumla en iyi bir şekilde uyumlu bir biçimde yaşamanın yollarını aramak durumundayız diye düşünüyorum.
Can Bey görüyorsunuz her iki konumuz da kesinlikle konuyu çözmüşler yani tabii, yaşanan tabii, koşullar tabii. İnsanı bu noktaya getiriyor.
Şimdi tabii yani gelişmeler de bu istikamette. Evet. Şimdi yani bundan 20 sene evvel 10 sene evvel hatta 10-15 sene evvelki düşüncelerden arındık doğrusunu isterseniz. Yani bu iyiye doğru bir gelişmedir. Kesinlikle. Yalnız bu arada Ahmet Bey de bilir hatta daha evvel bununla ilgili bir yayın da oldu. Radyo yayın değil bir kitap yayını oldu. Evet. Türkiye'ye dönmüş olan şeyler var. Hollanda'da yetişmiş. Dönmüş lafı da yanlış aslında. Yani Türkiye'de yaşamayı bir süre için belki tercih etmiş olan gençler var. Evet. Akademik eğitim görmüş. Ondan sonra İstanbul'u, Ankara'yı tercih eden genç Türkiye kökenli, Türk kökenli insanlar var. Bunlar belki büyük ölçüde şey de Türk vatandaşı da değil. Hollanda vatandaşı ama gelip Türkiye'de yaşamayı tercih ediyorlar. Şimdilik öyle gözüküyor. Hı. Ve mutlu olduklarını söylüyorlar. Onlarla ilgili de bir küçük araştırma yapıldı. Hı. Şimdi geleceğin insanları, geleceğin mobil, hareketli insanları artık gittikleri yerde çadırları kurup tamamen orada yaşamayacaklar. Yani bu bir gerçek. Belki de üçüncü ülkelere gidecekler buradan da. Yani böyle bir mobilite söz konusu, bir hareketlilik söz konusu. Bunun işte çok yararlı olduğu kanaatindeyim. Yani bunu aslında hükümetlerin görmesi lazım. Politikacıların görmesi lazım. Ve bu insanlara yani farklı kökenlerden gelen bir süre işte şimdi ya devamlı ya da geçici olarak kendi topraklarında yaşayan insanlara farklı gözlerle bakmaları lazım. Şimdi aynı şey bizim başımızda biliyorsunuz. Yani 2 milyon Suriyeli var Türkiye'de. Bunların ne kadarı kalacak, ne kadarı gidecek tartışılıyor. Hatta evvelki hafta bir toplantıda burada Hacettepe Üniversitesi'nde o konuyu da tartıştık. Bizim de artık bir entegrasyon, tırnak içinde entegrasyon programı hazırlamamız lazım eğer kalacaklarsa burada. Yani o ne kadar gerçekçi veya değil, henüz daha çok şeydir, hamdır düşüncelerimiz ama burada kalacaklarsa onların bizim toplumumuzda harmoni içinde, uyum içinde yaşamalarını sağlayacak bir takım tedbirleri almak durumundayız. Başkalarının yaptığı hataları da yapmamak durumundayız. Yani şimdi aynı şeydir, hataları tekrarlamanın ne Hollanda hükümetinin vaktiyle yaptığı hatayı tekrarlamamız gerekiyor ne Alman hükümetin.
Evet. Canan Hocam ben evet. Söylediğine tamamen katılıyorum. Özür dilerim, sözünü kestim. Yok, galiba.
Buyurun.
Ama bu Suriyelilerle ilgili eğer şu ana kadar herhangi bir entegrasyon politikası geliştirilmemişse geç bile kalınmış sayılabilir. Ben bir an önce bu politikaların geliştirmesinin çok önemli olduğuna inanıyorum. Çünkü aynı hatayı Hollanda hükümeti yaptı ve 1964'te ilk göç anlaşması imzalandı ve yabancılarla ilgili ilk politikanın, taslak politikanın yayınlanma tarihi 1979'dur. Yani neredeyse 18-19 yıl sonra ilk taslak ve 1981-82 yılında yürürlüğe giren yabancılar politikası tam 20 yıl sonra ilk politikalar şekillenmeye başladı. Ve bu da özellikle eğitimde ve dil eğitimindeki ciddi bir mağduriyeti ve geri kalmışlığı beraberinde getirdi. Bu anlamda daha fazla geç kalmamak açısından bir an önce bu politikaların geliştirilmesine fayda var. Can Hocam diğer dediği noktaya da kısaca değinmek istiyorum. Elimizde bunu destekleyen bir takım veriler de var. Şimdi geri dönüş konusu, Türkiye'ye geri dönüş konusu her zaman Hollanda'daki Türklerin gündeminde olmuş. Çok çeşitli uygulamalar olmuş. Yasalar çıkartılmış, teşvik yasaları, teşvik primleri verilmiş. Ama buna rağmen her dönemdeki yasalara ve ömür boyu maaşlara kadar varacak uygulamalara rağmen Hollanda'dan Türkiye'ye kesin dönüş yapanların sayısı çok fazla değil. Bakın Amsterdam Üniversitesi'nin Türk öğrenci arasında yapılan bir başka araştırmada Türk öğrencinin %40'ı gelecek kariyer planlamasında Türkiye'de ciddi bir olasılık olarak görüyor. Her ne kadar bu kadar ciddi bir olasılık olarak görmelerine rağmen fiilen geri dönmüş yapanların sayısı hiç de fazla değil. Tam tersine biraz önce Can Hocam'ın da belirttiği gibi yani öğrencilerin sadece %1.9'u Türkiye'ye dönmeyi düşünüyor. Sadece Türkiye'ye plan yaparken diğer bir bölümü de diğer başka ülkelere gitmeyi de düşünüyor. Örneğin Kanada'ya da gitmeyi düşünen, Hollanda'daki Türk öğrenciler var. Amerika'ya da gitmeyi düşünenler var. Japonya'ya gitmeyi düşünenler var. Yani bu oranda yine başka ülkelerde eğitim görmek isteyen Hollandalı öğrencilerden farklı değil. Bir de bizim Türkler her zaman geri dönüş olgusu o kadar çok sahiplenmişse ve o kadar çok bu konu üzerine konuşmayı seviyorlar ki ben bazen bilgilendirme toplantılarında şey diyorum ya bizim Türkler geri dönüşe o kadar çok ilgileniyorlar ki ama bana göre bizim Türkiye genel anlamda belki espri de karışık olarak sadece geri dönme ihtimalini seviyorlar. Bizzat geri dönme sayısı çok az. Biraz önce öğrenciler örneğinde olduğu gibi bu araştırmalara sayılara baktığımızda Hollanda'dan Türkiye'ye dönen öğrenci arkadaşlarımız kesin dönüş yapmıyorlar. Bir süre Türkiye'ye gidiyorlar. Evet, de, tabii. Hollanda'yı bağlarını da koparmıyorlar. Özellikle Hollanda vatandaşlığı pasaportunu kesinlikle geri vermiyorlar, iptal etmiyorlar. Hmm. Hem Türkiye hem Hollanda vatandaşı olmanın olumlu anlamda avantajlarını kullanıyorlar. Ve bir süre sonra Hollanda'ya tekrar dönüp ya da Hollanda bir başka ülkeye de geçme yolunu kendileri için açık tutmak istiyorlar. Yani bu anlamda bu çerçeveden baktığımızda Türkiye'ye geri ülkesin dönüş elbette her zaman gündemimizde ama fiilen kaç kişi döndüğüye baktığımızda bu sayılar yani 500 bine yaklaşan nüfusumuza oranla normal ölçülerde diyebiliriz.
Ama şöyle ki Can Hocam yani Ahmet Bey Suriyeli komşularımızla ilgili bir şeyde bulundu ama hani giriş biçimlerimiz farklı değil
tabii,
mi?
Tabii. Şimdi yani iş gücü anlaşması çerçevesinde kısa bir süre çalışma amacıyla Avrupa ülkelerine gönderilen işçilerimizle işte canını kurtarmak için Türkiye'ye gelen geçici sığınmacılardı. Evet. Karşılaştırmamak lazım. Evet. Bu çok arzi bir şey. Yani bir kere birdenbire oldu. Tamamen irademiz dışında bir şeydir. Ve işte kamplarda oturanların dışında büyük şehirlerde yahut da Türkiye'nin dört bir yanına yayılmış olanların durumları konusunda. Yani bunların kayıt kuyut meseleleri bile çok zor.
Kaldı yani. Ki onlar için de yani burada acaba mutlular mı? Onlar da yerlerini özlüyorlar. Yani şöyle, memleketlerini özlüyorlar.
Şöyle ama işte memleketleri daha uzunca bir süre herhalde böyle pek düzelecek gibi gözükmüyor.
Maalesef.
Dolayısıyla işte yani buradaki yaşamlarını düzene sokacak şekilde. İnsandır çünkü.
Tabii.
Yani o gözle bakmak lazım. O konuda çok geç kalınmadı. Yani yeni karar alınıyor. Çünkü bu olgu yeni ortaya çıkmış bir olgudur.
Doğru.
O kadar da uzun sürmez herhalde diye düşünüyorum. Yani 15 sene beklemeyiz.
Evet.
Beklemeyiz.
Evet.
Çünkü Türk toplumunun da sarsıcı şeyleri olabilir, sonuçları olabilir.
Evet.
Yani bazı sıkıntılarımız
yaşıyor. Evet, yani o çocukların Türkçe öğrenmesi, ben geçen sene İstanbul'da Sultanahmet'i gezerken yani neredeyse hiç düzgün Türkçe konuşan yok gibi geldi bana. Yani o kadar garip bir durumla karşı karşıya kaldık. Türkiye'nin bütün bölgelerini güneyde karşılaştık. Yani bütün büyük kentlerinde Suriyeli göçmenleri rastlamak mümkün. Tabii ki bu çocukların eğitimi bir sorun, istihdam bir sorun. Yani bu konular ciddi şekilde ele alınması gerekir diye düşünüyorum. Yoksa ileride daha farklı toplumsal sorunlara ve gerginliklere yol açabilir. Bu insanlar anlaşıldığı kadarıyla biraz önce belirtildiği gibi kısa sürede artık herhalde Suriye'ye dönmeyecekler. Burada yani Türkiye'de kalış süreleri uzadıkça Türkiye'nin ilişkileri de artacak ve onlar da geri dönmek bir noktada geri dönmek istemeyecekler. Bu buradan hareket politikaların geliştirilmesinde fayda var diye düşünüyorum.
Doğrudur, çok haklısınız. İşte yapılıyor yani yavaş yavaş bu yani başımızdaki büyük bir sorun olmadan başımıza gelmiş büyük bir sorun haline dönüşmeye başlarken bu konuda da adımlar atılıyor. Yani akademik çevrelerde de tartışılmaya başlandı. Ciddi biçimde tartışılmaya başlandı. Şimdi mesela sosyal taraflar da bu konuya eğilmeye başladılar falan. Yani Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun ciddi bir girişimi olacak yakında. Yani biz dediğim gibi başka ülkelerde yaşanan sorunları yaşamak zorunda değiliz. Ona göre de tedbirler alacağız herhalde.
İnşallah o sorunları yaşamak zorunda kalmayız. Çünkü Avrupa'nın bugün karşı karşıya kaldığı en önemli sorun bana göre ve şu anda Afrika'dan da çok yoğun bir göç söz konusu. Kuzey Afrika'dan Hollanda'ya ve Batı Avrupa'ya. Özellikle artık Hollanda Batı toplumlarında gelişmekte olan gelişmiş Batı toplumlarında yani kalifiye olmayan iş gücüne ihtiyaç yok artık. Ve her gelen yabancı mesela bizim birinci kuşak Hollanda çalışmak amacıyla gelmişti. Biz bugün yine Hollanda kamuoyuna yansıyan bir başka istatistikte Hollanda'da yaşayan Somalilerin %50'si yardım ödeneğiyle geçiniyor. Yani artık Hollanda'ya gelen yabancılar, bu her yabancı ülke büyük olarak görülmeye başlandı. Ve mevcut sosyal olanaklardan, hizmetlerden yararlanmak amacı buraya geliyorlar diye bir algı oluşmaya başladı. Ki bu da bütün yabancıların konumunu tehdit eder bir noktaya ulaştı.
Doğrudur. Maalesef işte şimdi bu Avrupa yani göçmen meselesiyle hakikaten bundan sonra da çok uğraşacaktır. Yani Akdeniz'den gelenler ya da işte denize aşıp gelmeye çalışanlar. Bu arada hayatını kaybedenlerin sayısında ciddi bir artış var. Geçen ben bir istatistik okudum. Daha doğrusu bir makalede geçen bir rakamdı. Galiba 17 bin kişi falan boğularak ölmüş Akdeniz'de. Yani bu ciddi bir rakam. Ne kadar süre içerisinde bilmiyorum ama bildiğim mesela Cebeli Tarık Boğazı'nda her yıl 4.000-4.500 kişinin boğulduğu. Maalesef buna biz de tarafız. Ege'de malum işte göçmen ticareti yapanlar var. Kaçak göçmenlerle onların sırtından para kazanmaya çalışanlar var. Ciddi bir suç bu.
Hemen gün aşırı böyle haber okuyoruz
maalesef
zaten.
Maalesef öyle haberler okuyoruz ve insanlara da bir şey diyemiyorsunuz. Yani canını işte kurtarmanın ötesinde bir de insan onuruna yaraşır bir yaşam tarzı istiyorlar. Yaşam biçimi istiyorlar. Yaşam düzeyi istiyorlar. Haklılar bir yerde ama işte tabii bunların hepsini de almak mümkün değil yani.
Tabii.
Bütün Afrika'nın Avrupa'ya boşalması mümkün de değil. Onunla ilgili bir takım çalışmalar yapıyorlar ama yani Bunlar ciddi, günümüzün ciddi küresel sorunlarından bir tanesidir yani. Evet. Kabul etmek lazım.
Ahmet Bey,
yani
son bir soru soruyorum. Oyunuzu kullanıyorsunuz değil mi?
Hazmedemiyor. Yani o kadar yoğun miktarda göç akınına maruz kalıyorlar ki yani kabullenmeleri çok zorlaşıyor. O anlamda toplumsal gerilimler ve işte bu yabancı karşı, İslam karşıtı siyasal hareketleri evet, malzeme oluşturuyor ve bu anlamda farklı tehditler de gündeme geliyor. Yani Avrupa'nın geleceğini tehdit eden, Avrupa'nın işte istikrarını tehdit eden gelişmeler bile gündemde olabiliyor.
Ahmet Bey, son bir soru sordum. Az evvel duymadınız. Oyunuzu kullanacaksınız değil mi?
Kullanacağım. Peki. Mutlaka. Ben bugüne kadar 54 yaşındayım ve hiçbir zaman oy kullanmamazlık yapmadım. Yani. Bu son 2 yıldır da Türkiye seçimlerinde mümkün mertebe oyumu kullanıyorum. Bunu bir demokratik hak olarak görüyorum ve bu demokratik hakkımda en iyi şekilde gelişmeleri takip ederek kullanmaya çalışıyorum. Peki. Kendi tercihlerim doğrultusunda.
Teşekkür ederiz. Sağolunuz. Konuğumuz olduğunuz için de çok teşekkür ederiz. Can Hocam, size de çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.
Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. İyi günler.
Sağolunuz. Hoşçakalınız. Hafta yayından görüşmek üzere sayın dinleyenlerimiz. Hoşçakalınız.